Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Şebnem Kabadayı'ya teşekkür ederiz.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Radyo Agos'tan 23. kez Paralüs günaydın. Bugün 20 Nisan Cumartesi. Ben Karin Karakaşlı.
Ben de Pakrades Tüken.
Bir kez daha karşınızdayız. Bir klasik değişmedi. Bahar geldi ama hala yağmurlu cumartesilere devam ediyoruz.
Halen Nisan'dayız.
Vallahi öyle. Bu hafta özel bir sayı yaptık. 24 Nisan'ın ruhuna uygun olmasını arzu ederek hem içeriği geniş tutmaya hem de bir miktar özel saklanılası bir dosyalarla açıkçası karşınızda olmak istedik. Ayrıntılarını manşetle beraber tüm programa yaydığımız haliyle konuşacağız ama ondan önce Pakrat abi arzu edersen bir miktar 24 Nisan özeli için yaptığımızlarımızdan bağımsız diğer haberlerle başlayalım.
Olur tabii de şu söylediğin bana şunu anımsattı. Saklandası bir sayı yaptık, yapmaya çalıştık dedin ya. Gazetemizi saklayan çok insan var. Zannettiğimden çok, bütün sayılarıyla. Yani bir sürü evde bir çöp ev değilse de bir çöp köşe, çöp oda yaratmış durumdayız.
Yok, onu ben de biliyorum. Rahmetli yengemden de bilirim mesela. O ikinci sayfalardaki bölümler kesilirdi bir vakit, bir zamanlar olduğu gibi. Şimdi de böyle içinden çekilip de uzunluğa yayılabilecek. Yani bir hafta sonunda tüketilmeyecek en azından. Durup tekrar bakılası bir şey olduysa eğer, o da zaten 24 Nisan'ın en çok ruhuna uygun olandır. Tekrar bakıp hatırlamak, zamana yayarak biraz sindirerek paylaşmak için umarız başarmışızdır.
Umarız. Senin söylediğin yoldan gidecek olursak, yani başlığımızın dışındaki haberlere bir değinmekten bahsedeceksek, Yargıtay sus diyor başlığımızı görüyoruz değil mi?
Evet, bu özellikle Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Hrant Dink cinayeti davası kararına ilişkin temyiz incelemesiyle ilişkin. Temyiz incelemesi başladı. 17 Nisan günü de ilk duruşma yapıldı. Dink ailesi avukatlarının katılması talebi reddedildi ve mahkeme duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi. Dolayısıyla bu süreç bir hayli kapalı kapılar arkasında geçecek.
Ya da katılmayı reddetmekten mi adı, sanırım söz almayı reddetti, özellikle ifadede bulunmayı reddetti değil mi? İçeriğinde, haberin içeriğinde öyle bir detay dikkatimi çekmişti.
Yani konuşma, duruşmalara katılmak için başvuruda bulunuyorlar. Ama avukatların Yargıtay'da kendini ifade etme, imkanı kalmadı. Dolayısıyla da Dink ailesi avukatları Cumhuriyet Başsavcılığı'na tarafından hazırlanan son tebliğnameye ilişkin beyanlarını mahkemeye sunarak kararın bozulmasını istediler. Bir hayli tartışılması gereken, kamuoyunun ortaklaşmasına ihtiyaç olan bir vicdan davası sonuçta bu. Önemli olan da zaten o çerçeve içinde konuşulması ki bir yere, gerçek anlamda bir yere varacaksa olması gereken herhalde bu.
Artık topyekun zaten bütün bir Türkiye'nin yargı sistemi mercek altına alınıyor. Adalet dağıtamayan bir yargıdan bahsediyoruz. Yani yasalara uygun karar verdiğini söyleyen hakimler ama kimseyi tatmin etmeyen kararlar. 6 yıldır zaten bu filmi izliyoruz. Şimdi Yargıtay aşamasında da daha başlangıcında gene benzer bir filmle karşı karşıyayız.
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlıklı 309. maddeyle bu suçun bu kapsamda değerlendirilmesi Dink ailesi avukatlarının bir talebi. Ayrıca Hrant Dink'in öldürülmesinin tek nedeni başka din ve milliyetten olması değildir diyerek daha geniş bir algının önemine dikkat çekiyorlar. Trabzon'daki yargılamanın 14. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasıyla birleştirilmemesi kararının hukuka aykırı olduğu, bozma nedeni olduğu ifade ediliyor. Çok daha organize, sistematize düzenin ortaya çıkması açısından.
Ama özellikle de gözlerden uzak tutulmaya çalışılan da o zaten, o organize düzen.
Evet. Bir diğer haberimize geçelim. İkinci sayfamız Azerbaycan'daki muhalif halk hareketi NİDA'nın yaptığı son çabalarla ilgiliydi. Fatih Gökhandiler 10 Mart 2013'te Bakü'nün merkezinde ordudaki meçhul asker ölümlerinin protestosuyla başlayan ve giderek Azeri muhaliflerin bulunduğu Türkiye dahil her yerde bir halk hareketine oluşacak şekilde genişleyen NİDA hareketinin basın ilişkileri sorumlularıyla bir araya geldi. Toğrul İsaoğlu ve Ayşan Cavarova özellikle tabii Türkiye'de Azerbaycan'ın devlet olarak ağırlığı bir hayli siyasette baskın olduğu için bu cenahtan onların karşılaştıkları zorlukları, engellemeleri ama yine de genişleyen muhalif hareketi dinlemek bir hayli öğretici.
Bizim için çok anlamlı bir alan bu. Çünkü ilginç bir şekilde de hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da hem de Ermenistan'da aynı sorunun bir kanayan yara olduğuna tanık oluyoruz. Ermenistan'da da kışlalarda şaibeli ölümler var. Hani bizdeki eğitim zayiatı gibi ifade edilebilecek şeyler. Türkiye'de müthiş intihar oranları var. Çok büyük sayıda asker, binlerce ifade edilecek, çatışmalarda ölenlerden çok daha fazla asker intihar ettiği gerekçesiyle evlerine sandıklar içerisinde gönderiliyor. Aynı resim belli ki hem Azerbaycan'da hem de Ermenistan'da da yaşanıyor. Azerbaycan ve Ermenistan ordu deneyiminin çok yeni olduğu, bu anlamda hiyerarşilerini henüz yeterince netleştirememiş ülkeler, 20 yıllık ordulara sahipler. Ama bu kanayan yaranın böyle bir platforma dönüşmesi anlamlı bir şey tabii. Türkiye'de, Azerbaycan'da ve Ermenistan'da bundan gönlü yananların yan yana gelebilmesi çok anlamlı bir şey olacak. Henüz bu yok ama başka bir yan yana geliş var. Ona da galiba değineceksin, evet, değil mi? Annelerin yan yana gelişi.
Annelerin yan yana gelişi ki o da az bu hikaye değil. Dağlık Karabağ bölgesinde hayatını kaybeden askerlerin anneleriyle eşlerinden oluşan Ermenistanlı ve Azerbaycanlı karma bir topluluk. Bosna Hersekli savaş mağduru kadınlarıyla buluştu. Lilith Gasparyan arkadaşımız da Ermenistan'da bu buluşmaya katılan Ermenistanlı aileler, annelerle yan yana geldi. Onların neler hissettiğini bizle paylaştı. Askencecik yaşta hayatını kaybeden askerlerin hikayeleri, savaşın nasıl da aslında anneleri de, oğulları da, herkesi de.
Eşleri, Azerilerin de eşleri çünkü. Azerbaycanlı kadınların, evet, eşleri.
Yani iş yasa geldiğinde, iş kayba geldiğinde Azerisi Ermenisi kalmıyor. Ve bütün bu süreçlerin sonunda canı yananlar en çok barış için birbirine el uzatanlar haline geliyorlar. Çünkü boş sözlerle kaybedilecek vakit yok. Neyin kaybedildiğini ve daha nelerin tehlikede olduğunu bilebildikleri için birbirlerinin acısı üzerinden en azından o kadar düşmanlık halinde karşı karşıya konuldukları halde.
Ki o düşmanlık halinde ön yargılarla konumlanmak Bosna'da da sanırım sürmüş. Yani belli bir mesafeyi aşamamışlar ya da çok nadir anlarda aşabilmişler. Bu da birebir hikayelerini paylaştıkları anlar olmuş. Yani Azeri annelerden birisi demiş ki kızım 20 yaşında hayatında hiç baba diyemedi. Çünkü Azeri kadının kocasıdır ölen 20 yıl önce. Anne de demiş ki, Ermenistanlı anne, benim oğlum da 19 yaşındaydı öldüğünde, bir daha hiç anne diyemeyecek. Ben onun ağzından hiç anne sözcüğünü duymayacağım. Bunun üzerine Azeri kadın ağlamaya başlamış. Yani ancak hikayeleri ortaya koyduklarında, yoksa proje başlı başına onları yakınlaştıramamış.
Zaten hiçbir projenin aslında, değil mi Bakrat abi, öyle bir hükmü yok. Proje dediğin nedir? Soğuk dosya konularıdır. Birilerinin işte maddelediği meselelerdir. Ama iş insan hikayesine geldiğinde, temasa onlar hasbihal eyleyebilir hale geldiğinde, paylaşabildiğinde bir şeye dönüyor. Onu başarabilmişlerse zaten bir parça umut var demektir. Bir toplum haberimizle devam edeceğiz. Birkaç haftadır programı takip edenler bilirler. Ermeni vakıflarının seçimleriyle ilgili ortaya çıkan,
kilitlenmiş
evet,
gibi
bir vakit taslak metin nihayet ortak metin halini aldı. Ve bir dönem yılan hikayesine dönüşmüş bu vakıf seçimleri yönetmeliği taslağı bir cisimleşti diyelim, kanlı canlı bir hale büründü. Vartan Estukyan arkadaşımız da bu süreçte çalışmaları yürüten, toplumun iradesini metne yansıtmaya çalışan Düşünce Platformu'ndan Anna Turay ve Şakay Alçın'la görüştü. Metnin ayrıntıları, seçimlerin nasıl yapılacağı, neye göre belirleneceği, kafalardaki sorular bir miktar daha ortadan kalkmış oldu.
Bu Düşünce Platformu benim çok yakından tanıdığım arkadaşlardan oluşan bir girişim ve gerçekten de şu platform kavramının somutta nelere hizmet edebileceğini Ermeni toplumu içerisinde göstermesi anlamında çok önemli bir örnek. Çünkü Ermeniler en azından düzen içerisinde her şeyin kurumluluğunu kriter alırlardı. Eğer işte bir dernek değilse, bir düzel kişiliği yoksa, bir resmiyeti yoksa ciddiye alınmazdı bu tür girişimler. Düşünce Platformu varlığıyla ve faaliyetleriyle bunu dayatabilen ilginç bir örnek oldu. Bu seçim yönetmeliği konusundaki çalışması da özellikle toplumun sesini yansıtabilmesi açısından düzenlediği toplantılar da, semtlere gidip insanlarla toplantılar düzenlemesi, her bir toplantıda 50-60 kişiyi de temas etmesi çok anlamlı bir netice yarattı.
En azından şimdi kimse artık toplumun ne istediğini bilmiyoruz deme tabii, bahanesinin
bir meşruiyet alanı yarattı.
Dolayısıyla öteden beri de il genelinde seçim yapan 5 vakfın dışında dileyen her vakfa bölge kotası kullanma, yani adayların salt çoğunluğunu kendi bölgesinden seçilmesi talep hakkı doğdu. Uzlaşıldı bütün bu asgari müştereklerde ve dileriz bu yönetmelikle bugüne kadar süre gelmiş olan zaaflardan, her nevi düzensizliklerden, yozlaşmalara mahal veren eksikliklerden kurtuluruz. Daha
benim halen tereddütüm var, şu anlamda var, çünkü bazı öyle seçim bölgeleri var ki bütün bir seçim bölgesi bir aileden ibaret. Bütün ve eğer burada dayatsak ki işte çoğunluk buradan olacak dersek, 7 kişilik bir yönetimin zaten böyle yerlerde çoğu zaman isimler sembolik anlam taşıyor. Genellikle 1-2 kişi çalışıyor. Bazen 1 kişi çalışıyor hatta. Orada bile eğer bir baskı kurup da çoğunlukla buradan olacak dersek düzeni fazla değiştirememe riski var gibi geliyor bana.
Yine de bir ortak seçim komisyonunun kurulunun kurulmasından tutun da hani alanın genişlemesine kadar eldekine kıyasla
tabii kesinlikle bir açılım.
Gerisini de bir miktar ilerleme herhalde uygulamayla göreceğiz.
Kesinlikle.
Bir ilk şarkımızla ufak bir ara verelim. Ondan sonra da manşetimiz ve bu özel sayının içeriğiyle devam edelim.
Müziklerimizi Altuğ hazırlıyor. Belli ki notlarımıza göre
evet,
hazırlamış.
Evet, ve notların da çok ayrıntılarıyla ifade edilmesini önemsiyor. Cesaretin varsa ilk şarkıyı sen notlara göre...
Evet. Memnuniyetle. İlk şarkımızı Levon Katırcıyan'dan duyacağız. Levon Katırcıyan özellikle 70'li yıllarda çok sesini duyduğumuz bir sanatçıydı. Beyrutlu bir sanatçıydı. Hatta altının notlarını okuyayım.
Evet.
Levon Katırcıyan, İvanuş Mayrik, Lübnan'da 1970'li yılların başında ünlenen, ardından diasporanın diğer merkezlerinde de tanınan Katırcıyan, hem repertuar hem de solistik tavır açısından aşu geleneğini diaspora koşullarında yeniden canlandıran isimlerden biri olarak nitelendiriliyor. Sayısız albümü var, halen konserler veriyor. Dolayısıyla Levon Katırcıyan'dan İvanuş Mayrik.
Radyo Agos'ta devam ediyoruz. Bu hafta Barış'ın Eksik Halkası manşetiyle çıktık. Ve bir tarihi geleceği de uyaracak şekilde geleceğimizin daha gerçekten tertemiz barışa vesile olması için teminat ve uyarı niteliğinde şöyle bir çentikle akıllara, kalplere kazımayı istedik.
Geleceği sağlıklı inşa edebilmenin altyapısı olarak da yaşadığımız günü ve dünü doğru algılama gibi de değerlendirebiliriz bunu. Evet, çünkü artık 24 Nisan haftasına girdik. Bütün Ermeni dünyasının gündeminde konu bu. Doğal olarak Türkiye'nin gündeminde de bu. Türkiye'de ilginç bir şekilde 24 Nisan anmaları kitleselleşmiyorsa da şehirler bazında yaygınlık kazanıyor. Artık her şehirden burada da anma yapacağız gibi duyumlar alınıyor. En son aldığım duyum Adana'dandı. Düne kadar Adana'da böyle bir şey yapılacağından haberimiz yoktu. Şimdi Adana'da bu kervana katıldı. Biz gazetede onu yazamadık. Gazete çıktıktan sonra haberdar olduk Adana girişiminden. Önümüzdeki hafta olanları yazacağız belki de.
Evet, önümüzdeki haftalarda da tabii anmaların içerikleri, yaygınlaştığı şehirler, her bir seferinde nerelerde neler yapıldığı üzerinden devam edecek bir süreç var. Malum barış için atılmış bir adım var. 30 yıllık bir iç savaşın nihayetlendirilmesi için gayretler var ve onun içerisinde o siyaset imkanında Türkler ve Kürtler arasında atılacak olan barışta bu toprakların vatandaşı Ermenilerin de dahil olacağı bir sınav süreci var. 1915'i içine almayan gerçek anlamda bir barışın eksikli bir barış olduğu tezini anımsatmak istedik. Agos'un yapabileceği kendi durduğu yerden barışa dair uzatılacak elde sözünü söylemek ve katkısını bu şekilde sunmak olsa gerek. Umarız bu kritik o yüzyıl işi bu bilinçle, bu bilgiyle aşılır. Öbür türlüsü çünkü bildik hikaye olur.
Bildik hikaye olur. Bir de artık bu aşamada Türkiye'deki düşünce birikiminin girdiği bir noktalar var. O noktalardan geri düşmek olacaktır meseleyi. Sadece Türklerle Kürtlerin barışması gibi sunmak ya da bir İslam şemsiyesi altında birlik mesajı, beraberlik mesajı vermek sanırım Türkiye'de hakikaten de 30 yıl içerisinde gelinen nokta bunu biraz daha aşmaya yönelik, bugüne kadar görmezden gelinen bütün Türkiye halklarının artık içinde katkısının olacağı bir şey. Bu anlamda da ben Akil İnsanlar Heyeti'nden ümitler besliyorum. Çünkü gerçekten de benzer yansımalar oluyor. Mesela Güneydoğu grubu Mardin'de ister istemez kaçınılmaz olarak ve doğal olarak ve doğru olarak Süryanilerle de temas etmek zorunda kaldı. Ya da Yezdilerle ya da Kızılbaş Alevi toplumuyla da temaslar gerekecek ve çok sesli bir ortama doğru gittikçe barış süreci katılımcı bir özellik kazanacak diye ümit ediyoruz. Bütün bunlar içerisinde 1915'te bir kilit taşı gibi yerli yerinde duruyor. Onu düzeltmeden hiçbir şeyi düzeltemeyeceğiz. Kilit taşı yamuksa, sorunluysa sağlıklı bir barış da inşa edemeyeceğiz.
Bu açıdan bir hayli sıkıntı yaratan 3T olarak adını anılan tanıma, tazminat ve toprak talepleri öcüsünü bir miktar aralamak ve gerçek anlamda diasporada, Ermenistan'da, Ermeni dünyasının mihenk taşı olan yerlerde algılar, talepler, beklentiler nasıl oluşuyor? Onu ilk elden temsilcilerinden aktarmayı görev bildik. Bu açıdan da Amerika'dan avukat ve Los Angeles Ermeni Avukatlar Birliği'nden Edwin Minasyan'dan, Ermenistan'dan siyaset bilimci Alexander İskenderyan'dan, diasporada soykırım konusunda en talepkar kanat olan Taşnak Sütyun Partisi'nin Beyrut'taki yayın organı Astak yayın yönetmeni Şahan Kandaharyan'dan sorularımıza yanıt rica ettik. Sonuç itibariyle tanıma ve tazminat konularında yaklaşımlar benzer, beklentiler bir zeminde buluşuyor. Toprak konusunda elbette çok net ayrımlar var. Toprak taleplerini gerçekçi bulmayanlar bir hayli çoğunlukta. Taşnak Sütyun dışında ve birinci elden bunların okunup paylaşılması herhalde çok ihtiyacımız olan diyalog sürecini bir hayli besleyecektir. Bir şarkı arası ve sonra tekrar devam edeceğiz bu konuya. Ayşe Tütüncü'den gelecek. Piyanist Ayşe Tütüncü geçen yıl Aravod'un Temin Sabaha Karşı adlı Ermeni halk şarkısını düzenlemiş ve 42 müzisyenle 15 kurbanları anısına çalmıştı. Kayıt Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda yapıldı. Ümit Kıvanç'ın yönetmenliğinde hazırlanan da yaklaşık 9 dakikalık video 24 Nisan'da dolaşıma sokulmuştu. Ayşe Tütüncü'den Abrilyan Antrevotor mu? Yağmurlu bir Nisan günü geliyor.
Evet, Ümit Kıvanç'ın yaptığı video değil mi?
Tüm kayıplarımıza diyelim.
Evet. Thank you.
Radyo Agos.
Come ye masters of war.
Sen sono aracı taşıyor.
You who build the big guns.
My that you are walking at the port.
Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo.
Nobody can do everything, but everybody can do something. Everyone must play a part. Everyone got to go to work. Work for peace. Spirit say work. Work for peace.
Reklamlar.
Very good. Great.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Dereli. Her Perşembe 11.30'da 94.9 Açık Radyo.
Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Reklamlar bitti.
Aranjmandan özgün bestelere, 45'lik mütevazı plaklardan dev bir sektöre Türkçe pop'un 40 yılı. Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dinmeler. Her cumartesi saat 12'de Açık Radyo'da.
Haftaya buluşalım.
Mikrodalga.
Hazırlayan Begüm Kozak. Eklektik Müzik.
Pazar sabahları 10.30'da Açık Radyo'da.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
Radyo Agos. Geçtiğimiz Perşembe 32. İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışmaya seçilen bir film için salonları doldurduk. Bir öğle matinesiydi. Ona rağmen tıka basa doluydu salon. Ve o salonda da bir yolculuğa çıktık. Filmin adı Saroyan Land, Saroyan Ülkesi. Yönetmeni Lucien Ding, ilk filmi. Adı Saroyan olan, çok bildik olduğu varsayılan bir yazar eşliğinde. Hepimizi aslında hiç bilinmedik. Kendi içimizde, ruhumuzda bir yolculuğa davet etti. Herkes farklı yerlere gitti. Tabii ilk gösterim olduğu için birlikte konuşma şansımız oldu. Çok salon açısından da özel bir gün yaşandı. O yüzden hazır kendisini alıp stüdyoya tıkmışken karşımda neden Saroyan diye başlamaktan da gıcık olduğunu bildiğim için salonda neler yaşadı onun üzerinden başlıyorum. Çünkü salonu herhalde birebir en yoğun yaşayan, o gün ne bileyim bir şeyler tortusu dindikten sonra tekrar tekrar düşündüğünü varsayıyorum. Ben salonu çok düşündüm. O yüzden salondan başlayayım Lucien.
Günaydın diyeyim o zaman.
Günaydın, hoş geldin Lucien.
Hoş bulduk. Ben aslında hala salonu çok fazla tarif edemiyorum. Çünkü film bitince böyle sanırım herkes bir durmak istedi. Herkes bir düşünmek istedi. Ama Ve herkes bir şeyler söylemek istedi aslında. Genelde hep sorular sorulur. Çok fazla soru da sorulmadı. Ama hani benim için en önemlisi zannedersem 15 yaşındaki Tıbrevanklı lise öğrencisi.
Mıhtaryan.
Mıhtaryan mı? Evet. O Tıbrevank mı Mıhtaryan mı?
Mıhtaryan. vermeyelim ondan sonra büyük sansasyon.
Skandalaya yol açmayalım.
Bir Ermeni lisesi. Sonuç itibariyle onun temsili şeyi önemliydi değil mi? O arkadaşın.
Evet evet. Ve kalkıp konuşması benim için çok önemliydi. Ve hani gayet böyle şey gururla yanındaki arkadaşlarını ve ben buradayım dedi. Bence en önemlisi oydu.
O arkadaş Saroyan'ı 3 yıldır yaklaşık Ermenice, İngilizce, Türkçe çeşitli dillerden okuduklarını, şimdi de bir görmeye geldiklerini söyleyip hani beklentiyle gelmiş Fakrat abi. Ondan sonra aradığını da bulmuş, fazlasıyla bulmuş bir haldeydi ve Lüsen'in de dediği gibi çıkıp hani ben buradayım dedi. Onun üstüne de biz tabii sonradan çok düşündük, ne şanslı yeni dönem veletleri, biz Saroyan'ı okuyabilememiştik, ne kadar geç tanışmıştık diye.
Aslında Saroyan Türkçe'ye çevrilmişti erken yıllarda, 60'lı yıllarda falan. Saroyan'ın kitapları Cem Yayın Evi'nden falan çıkmıştı.
Varlıktan
Cem'den çıkmıştı. Ben onu anımsıyorum. Saroyan İstanbul'la da temas etmiş bir insan. Yani o seyahat öncesinde epey bir günler İstanbul'da geçirdiği bir zamanlar var. O zamanları da en çok Bedros Zobyan'ın tanıklığıyla biliyoruz. Saroyan'ın çünkü Türkiye ziyaretini iki kaynaktan en çok duyduk. Birisi Fikret Otyan, birisi Bedros Zobyan. Ama bana çok ilginç gelen şöyle bir husus var. Ben hem Fikret Otyan'ın Saroyan'la Bitlis'e yaptığı yolculuğu okumuşumdur kendi kaleminden. Hem de Zobyan'ın kitabını okudum. Her iki kitapta da ya da her iki çalışmada da öbür isim yok gibidir. Yani Zobyan neredeyse hiç Fikret Otyam'dan bahsetmez. Sanki öyle birisi yokmuş gibi bu süreçte. Otyam da Zobyan'dan bahsetmez. Öyle birisi yokmuş gibi bu süreçte. Her ikisi de kendilerinin Saroyan'a kılavuz olduklarını söylerler.
Saroyan bu kadar sahip olunmak istenen bir adam mı diyorsun? Buna mı bağlıyorsun? Neye bağlıyorsun?
Lucy'nin şimdi diyecek ki onlar kim? Onlar da mı tanışmışlar benim Saroyan'ımla?
Niye? bence ikisinin de gördüğü bir Saroyan var. Birazcık zaten hepimiz için öyle ya. Yani hepimiz okuyup hani evet bir Saroyan'ı, ya hepimizin bir Saroyan'ı var ve bir şekilde o bizim işte amcamız, kardeşimiz, yol arkadaşımız. Bence durum birazcık o da olabilir mi diye soruyorum.
Sen Saroyan'ı ilk kaç yaşında okudun? Yani ve nelerini okudun?
20'li yaşlarımda okudum. 20'lerin başıydı.
Halen oralarda değil miyiz? Çok... Yani.
yaşlı oldum diyor.
Yaşlı olduğunu varsayıyor.
Ama şey tabii evet çok ilginç. Yani ben de mesela yani bu filmle beraber daha derinlemesine araştırmaya başladığımda şeye inanamadım. Gerçekten 60'lı yıllarda şu anda bile olduğundan çok daha bilinen ve popüler bir yazar Türkiye'de, hı-hı, değil mi?
Evet.
Yani çünkü mesela Antep'te gidiyorlar. Antep'te bir kütüphanede kitabıyla karşılaşıyor ve bu onun için çok mucize ve zevri bir an.
Bir de o dönemde sanırım başka bir akım daha var. Türkiye'ye gelen Amerikalı bir yazar biraz büyük ilgi görüyor. Yani resmi zavattan da ilgi görüyor. Hemen temas etmeseler bile haberleşmelerle şunla bunla işte Amerika'dan önemli bir adam girdi bilmem ne falan gibi. Ona uygun da bir yaklaşım da var zannediyorum ki. Devlet katında, bürokratik katta, polis korumasında, şunda bunda belki görünmeyen bir korumadan bahsediyoruz ama bilinen. Çünkü hakikaten Saroyan Türkiye'ye geldiğinde Amerika'da çok popüler bir yazar.
Kesinlikle. Burada da zaten çok şeyler oluyor. Yani gazetelerde haberler çıkıyor. Bayağı röportajlar yapmak isteyenler oluyor falan.
Ben bir tanıklık nakletmek isterim. Annemi anımsayarak. Onun İstanbul'a geldiği yıllarda ben henüz 11 yaşındayım. Saray sinemasında bir herhalde Ermeni toplumu içi bir etkinlik var. Ya bir anma ya bir konser Saray sinemasında. Annem babam gitmişler o etkinliğe. Biz küçüktük. ben ve kardeşim bizi götürmemişler. 11 yaşında çocuk. Saroyan da o günü oradaymış ve anons edilmiş. Sunucu demiş ki şu anda ünlü yazar William Saroyan aramızda. Saray sinemasının yan locaları vardır. Balkon gibi localardır onlar, yan localar. Onlardan birinde Saroyan. Bütün salon büyük bir şevkle alkışlamaya başlamış Saroyan'ı. Saroyan locada oturduğu yerden kalkmış. Biraz alkışların dinmesini beklemiş. Çok coşkulu bir alkışmış, uzun sürmüş. Sonuçta milletten durmalarını rica etmiş ve iki sözcük söylemiş. Demiş ki Cemkider, yes yesem. Yani bilmiyorum bu ben miyim, bu tezahürat bana mı, böyle bir tevazu göstermiş. Annem diyor ki sanki o lafın üzerine o alkış katlandı birdenbire, yıkıldı o saray sineması. Yani böyle yaşanmışlıklar, böyle ufacık anekdotlar, anılar da var Saroyan'la ilgili.
Ben miyim sorusu zaten aslında bir şekliyle senin filminin de bir çıkış noktası olsa gerektir. O ben kimim, ben miyim ve gölge halinde bize sunduğun Saroyan'ın, senin Saroyan'ının öğreteceği çok şey var. Benim için başta en fazla ne kadar az bilindiği, o bilinmeyeni bir miktar bizle paylaşsana. İnsanın filmine dair konuşması zor ama izlenmeyenleri varsayarak bu filmden çıkan o Saroyan'ı, daha gölge olan, bilinmez kalmış olan Saroyan'ı, senin Saroyan'ını bir miktar.
Bu zor bir soru çünkü evet sadece kendi Saroyan'ımı anlatabilirim ama yani izleyici çıktığında ne hissedecek? Çünkü ben onu hep şey olarak tarif ediyorum, bu bir duygu ve herkesi kendi duygusuyla baş başa bırakmak istiyorum. Ama o zaman yine ben de bir şöyle bir şey anlatayım ona dair. Benim Saroyan'ımı özetleyen bir durum bu zannedersem. Saroyan'ın adı Amerika'da bu Firhisler çok meşhur ya. William Saroyan adı Firhislerde yokmuş. Dolayısıyla siz eğer Saroyan'ı aramak isterseniz Aram Kara olan yan adı altında aramanız gerekiyormuş. Aram da Saroyan'ın en sevdiği isim, zaten kendi babasının adı. Kara olan yanda zaten ailesinin soyadı. Benim Saroyan'ım birazcık böyle. Oldu mu?
Oldu. Özellikle de Aram derler adıma. Bir tek baba hikayesi değildir. Bizatihi Saroyan hikayesidir aynı zamanda. Babasının adı olmakla birlikte onunla özdeş bir şeydir. Saroyan çok tuhaf bir insan. Bir dünyayı içinde taşımış bir adam. Mesela gene bir Saroyan anekdotu anlatabilir miyim Karim? Vaktimiz var mı?
Var var, sen de kapanışını yaparız.
Saroyan Ermenistan'a gidiyor. Ermenistan'da da gene işte bir yazarlar birliği şu bu karşılıyorlar, konuk ediyorlar falan. Oraya götürüyorlar, buraya götürüyorlar. Ve iki otomobillik, üç otomobillik bir konvoyla bir yere gidecekler, başka bir şehre. Köyden geçiyor yolları. Saroyan otomobili durdurtuyor. Durun diyor. Burada bir dükkan gördüm, oradan bir alışveriş yapacağım ben. Peki diyorlar, duruyor. Saroyan iniyor, giriyor dükkana. Bekle bekle çıkmıyor, bekle bekle çıkmıyor. Merak ediyorlar. Yani bu dağ başında bu Amerikalı yazar, bu çerçi dükkanı gibi köydeki dükkanda ne arar, ne bulur? Biraz sonra Saroyan büyük bir mutlulukla geliyor. Aradığını bulmuştur. Aradığı bizim bağcı bıçağı dediğimiz, manavların da çoğunlukla kullandığı böyle eğimli, bükümlü bir çakı vardır ya, hani çakı gibi açarsınız da bıçak kısmı da sap kısmı da meyillidir. Ondan almış. Amerika'nın altını üstüne getirdim, bunu bulamadım diyor. Bu Fresno'daki bağımda kullanacağım bıçaktır. Bu bıçağa ihtiyacım var ama Amerika'da bu bıçak yok. Burada bulacağımı biliyordum. Nihayet bulmuş. Yani şehirlerin ruhunu içine alan bir adam. Ya da işte Ankara'daki bit pazarını dolaşırken fare kapanı alıyor. Yani böyle ilginç arayışlar içerisinde de bir adam. Başka bir dünyayı biliyor. Kendisi Fresno'da doğsa da Anadolu'daki kabı, kacağı, aleti, edevatı biliyor. Onlar da haşır neşir. Dünyasının parçaları onlar.
Bir miktar o zaman o dünyanın parçalarıyla birazdan devam edeceğiz. Küçük bir ara verelim. Kim veriyor arayı?
Bir müzik arası.
Evet, gözlüğünü taktığına göre hazırsın demektir.
Ama bizim konuğumuz var, ne güzel, onun gözlüğe ihtiyacı da yok. Bu anonsu konuğumuz yapsın o zaman, şimdi biz ne dinleyeceğiz diye konuğumuz bize not
üçüncü
versin.
Şarkı.
Evet, aynen tamam. O.
Ben henüz öğrenciyim burada. Mayrik, burayı okuyor muyuz efendim?
Evet.
Yani evet, ondan evet. Feyz alıyorsun.
Tamamlayıcı bilgi oldu.
Peki, 1920 Tekirdağ doğumlu, hayatını Fransa'da sürdürmüş sinema yönetmeni ve oyun yazarı Henri Verneuil'in Aşot Malakyan, çocukluk anılarını anlattığı aynı adlı romana dayanarak 1991 yılında çektiği Mayrik adlı filmin müziklerinden. Müzik Jean-Claude Petit'e ait. Filmde 1915 sonrası Anadolu'dan Fransa'ya göç eden bir ailenin yaşadıkları anlatılır.
Teşekkür.
Saroyan'ın Saroyan ülkesinin yönetmeni, ilk filmiyle karşımızda olan Dusinding konuğumuz. Pakrat abi biraz önce şeyden bahsetti, bu fare kapanlarını almasından ya da olur olmaz o tuhaf bıçakların peşine düşmesinden. Senin filminde de bagaja atılan, toplanan taş sahneleri var. Taşları topluyor. İnsan taşı niye toplar?
Bakır Dağbarik.
Yok biz susuyoruz, sen konuşuyorsun. Ondan sonra diyecekler ki ne megalomanlar. Alıyorlar şeylerini, konuklarını, karşılığını kendileri çalıp oynuyor.
Bunu şey çok
biz sizi dinlemeyi seviyoruz.
Hayko Bağdat'la Rudy Marquez bunu çok yapıyorlar.
Yok, o yüzden biz susuyoruz. Hiç şansın yok. Buyur.
Ya o yolculuk da aslında filmde gösterilenden çok daha fazla taş topluyor bu arada. Yani Chevrolet'in arkası neredeyse yere değecek kadar. Ve maalesef tabii ki hepsini götüremiyor. Biraz meşakkatli bir iş hepsini oraya götürmek. Biz de topluyoruz ama. Yani
peki o zaman biz niye taş topluyoruz?
Serapcan her seyahatten dönüşünde taşlarla geliyor. Biliyor musun? Bir kısmını Agos'a getiriyor.
Kayalara böyle falan varıyor.
Tabii koca koca şeyler.
Bu bir şey gösterse gerektir yani hani. Toprak talebimiz mi var ondan mı kendi memleketimizde?
Demir demişti ya bir çakıl taşı bile vermem diye, belki ona inattır.
Yani evet, onu biraz ithaf edebiliriz tabii. Şöyle mi konuşayım?
Evet.
Tamam, uzak kalıyorum biraz. Yani taşlara anı da diyebiliriz. Artık senin olmayandan belki eve götürmek istediğin ve ailene belki göstermek istediğin ya da parçalardan bütüne ulaşmak çabası da diyebiliriz aslında bütün topladığı taşlara.
Peki oradan şuna gelsem, Saroyan'ın Bitlis'ten götürebildiği sence ne olmuştur? Yani geldiğinde bir Bitlis tahayyülüyle geldiğini biliyoruz. Babasının, anasının bir aile ocağına geldi. Doğmadığı ama hani kendine bir şekil memleket bildiği bir yere geldi. Döndüğünde neyi götürdü Bitlis diye taşlarla beraber? Duygu olarak kalanı tabii, yani burada falcılık yapmak mümkün değil ama sen de onunla bir yolculuğa çıktın. O yolculuğu yeniden bizim için kurguladığın için soruyorum.
Vallahi bence belki de daha büyük bir sıkışmışlıkla döndü diye düşünüyorum ben. Çünkü döndüğünde de bu yolculuğu yazması çok kolay olmamış. Bununla ilgili hiç konuşmamış. Daha sonra yazdığı da oyun var elimizde. Duygularını da çok ara ara yazdıklarından çıkartabiliyoruz ancak aslında. Dolayısıyla da sorularla gittiği yerden daha fazla sorularla dönmüş bence.
Saroyan'ın bir hayli soruları var, kıymetli sorular. Soru sormak, hazır cevap bulmaktan daha zor iş. Seni en çok çarpan sorusu ne?
Ya o kadar çok var ki ama ilk aklıma gelen, geçen hafta da sana söylediğim, insanlığın bütün problemlerini çözdük de sıra birbirimizi öldürmeye mi geldi?
Peki, onunla karşılaştığında senin filmin izleyicilere o alanı açtığı için yine soruyorum. Çünkü izleyicinin tuhaf bir şekilde izleyen gibi kalmayıp o biraz da Saroyan'ın da ruhuyla Lucy'nin de anlatmayı tercih ettiği şekilde ilgili dahil olabildiği bir film var. Birlikte bir yolculuğa çıkıyorsun. Hadi tabii istikametin ayrı yerlere götürüyor. Sen kendi içinde devam ediyorsun. O sorular nerelere doğru evrilir ve bizi nereye götürür? Yani o salonu dolduran kadar kişi bir yerlere gitti de sana nasıl yansıdı? Sence o sorular nasıl çoğaldı? Saroyan bize en fazla ne verebilir şu anda?
Yani bence o sorular şöyle çoğaldı. Sonuçta size anlatılan bir masal diyarı var. Kendi büyüklerinizden, özellikle anneannesi ve annesinden dinliyor zaten bütün Bitlis hikayelerini. Ve dolayısıyla kendi kafasında bir masal ülkesi yaratıyor aslında. Ve bütün yolculuk boyunca çok neşeliyken işte sürekli Karadeniz türküleri söyletiyor. Arabada sürekli bir canlı bir hal var. Gittiğinde karşılaştığı yer, mesela onu bir eve götürüyorlar ama orasının o ev olup olmadığından emin değil. Ama bunun çok da önemi var mı acaba? Ve bence bu yüzden de bunu daha oradayken deklare etmiyor zaten. Bu şüpheci halini.
Evi kendi evi yapıyor çünkü. Yani kendi algısını da öyle yapıyor. Ben Fikret Otyam'ın anlatımından şu görüntüyü gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. O gittikleri evde ortada bir tonir vardır. Ve o pardüsüsüyle bilmem neyle tonirin yanı başına yere uzanır böyle. Otyam diyor ki ben anladım ki eve geldi o. İyice uzaklaştım ki yalnız olduğunu daha iyi hissetsin. Ve çok uzun bir süre o tonirin başında kaldı. Yani tandırın başında kaldı. Odanın içindeki tandırın başında kaldı. O an sanıyorum ki o evi zaten kendi evi yaptı. Kendi evi olduğuna emin olmasa bile özdeşleştirdi bir şekilde. Yani onu kendisi yapabildi o anda. Öyle algıladı.
Evet ama ben birazcık şöyle de düşünüyorum. O ev orada olsaydı ne değişecekti? Yani bir taraftan bununla konuşmak lazım. Yani çünkü beraber yaşayamadığınız bir coğrafya zaten artık ne kadar benim diye hissedebileceğiniz bir yerdir. Bence onun hüznü de birazcık her şeyin temeli oluyor onun için diye düşünüyorum ben.
Nitekim zaten hani burada ev alsam ne diyecekler ki deli bir Amerikalı der. Hani o anlamda yerleşmeyi, yerleşipmiş gibi yapmayı değil de herhalde o yüzleşmeyle kendi içinde bitlisiyle hesaplaşıp devam etmeyi tercih eder.
Bir de çok trajik bir şey daha var o seyahatte. İnsanların kaypaklığıyla da çok karşılaşıyor. Mesela sanırım Malatya'dan itibaren ona eşlik eden bir adamcağız var. Büyük bir sevgiyle şunla bunla falan mütemadiyen yakınlık gösteriyor. O bundan bir dostluk falan arıyorken nice sonra belli oluyor ki adam bütün derdi Saroyan'ın define aramaya geldiğini vehmedip o defineye ortak olma çabası içerisinde oradan yakınlık kuruyor. Bu böyle yüzleşmeler de var orada ya yani biz, çok burkan insanı.
Bizim de öyle bir hikayemiz var aslında. Bitlis kitabında bir Papşan çeşmesi vardır. Ve ben o çeşmeyi bulacağım dedim. Bunu da birazcık ısrar ettim açıkçası. Ve biz en nihayetinde birkaç gün arama sonucunda o çeşmeyi bulduk. Fakat çeşme 1,5-2 sene önce yıkılmış. Tabii hemen aileler bizim yanımıza geldiler. İşte ne yapıyorsunuz, niye buradasınız? İşte biz onlara anlattık. William Saroyan diye bir yazar bitmişliymiş falan filan. Dediler ki işte bu çeşmeydi ama 1,5-2 sene önce yıkıldı. Peki dedik biz. Arkada bir bina diyeceğim ben ona şimdi. Gözümüze çarptı. Dedik girebilir miyiz? Çünkü orası bir kilise. Çok anladık. Dediler ki orası bizim ahırımız, giremezsiniz. Peki dedik biz ayrıldık. Ayrıldıkken yanımızda bize mihmandarlık yapan arkadaş dedi ki şimdi bu gece yıkılmış olan yeri tekrar kazacaklar. Çünkü sizin altın aramaya geldiğinizi düşündüler aslında.
Saroyan'ın filmi bir anlamda altının yerin dibinde değil de üstünde bir yerlerde olduğunu, bazıları için altının bir oradan aldığın taş olduğunu da gösteriyor. Lucin seninle konuşulacakların sonu gelmez ama buradaki saatler çok sınırlı. O yüzden ben sadece hani geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Bir, iki filmin yolu açık olsun. Filmin de yolculuğu açık olsun. Onunla hepimiz her tür salonda uzun uzun buluşabilelim diye diliyorum. En büyük dileğim bu. Hepimizin çünkü Saroyan'a çok ihtiyacı var. Çok sağ olasın.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet, hayırlı olsun
filmin. Çok mersi.
Haçadur Avedisyan'la devam ediyormuşuz. Altuğ Yılmaz'ın direktifleri doğrultusunda. Sovyet Ermenistan'ın yetiştirdiği en önemli bestecilerden biri kendisi. 15 kurbanlarının anısı için bestelediği bir oratoryo var. Norayr Davityan yönetimindeki Yerevan Gomidas Geleneksel Enstrümanlar Orkestrası'na ait. Avedisyan'dan dinliyoruz. Hazaratef Hayas'tan, Bin Kanatlı Ermenistan.
Oh!
Radyo Agos.
She had hopes and she had dreams. Oh Lord, will they ever come true?
Appetite for it.
Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine Açık Radyo.
Reklamlar.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın. Ve verin. Ama hepsini değil. Sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Modernlik, Fransa ve Türkiye'den manzaralar. 16 Ocak, 16 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Modern'de. Sergi sponsoru Komite Kolber.
Evladım, reçeteyi yazman için bana iyi gelen ilaçların kutularını getirdim. Bazılarını da konu komşudan almıştım. Bunları reçeteme yazar mısın?
Asla başkasının ilacını kullanmayın. Gereksiz yere de ilaç almayın. Doktor kontrolü dışında ilaç kullanmak hem sağlığınızı tehdit eder hem de ilaç israfına neden olur.
Yanlış ilaç tedavi etmez. Sağlığınızı bozar.
Sağlığınızla oynamayın. İlacınızı akılcı kullanın. Sosyal Güvenlik Kurumu akılcı ilaç kullanımını destekliyor.
Reklamlar bitti.
Dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Tansu Aksu. ...15 günde bir... ...cumartesi günleri 14'te... ...94.9 Açık Radyo'da.
Açık Radyo. Şimdi ve burada.
Radyo Agos. Radyo Agos'tan tekrar merhaba. 24 Nisan etkinliklerinin, anmalarının program içeriklerini de bu sayımızda belirttik. Bunlar içinde Batman, Ankara, Bodrum, İzmir, Basmane, Dersim'de yapılacak olan anmalar var. Diyarbakır anma etkinlikleri BDP tarafından organize ediliyor. Sümer Park'tan Koşu Yolu Parkı İnsan Hakları Anıtı'na yürüyüş düzenlenecek o gün. Aynı zamanda İstanbul'da da 24 Nisan anması için son 3 yıldır olduğu gibi Taksim Meydanı'nda 19-15'te özel bir buluşma olacak. Bir diğer günün önemli buluşması benim açımdan İHAD İstanbul Şubesi ve Gomidas Enstitüsü Direktörü Ara Sarafya'nın 24 Nisan Çarşamba saat 11'de Kütahya Mütasarrıfı Ali Faik Ozansoy'un Zincirlikuyu'daki mezarını ziyaret edecek oluşu.
Çok anlamlı bir etkinlik olacak o da, evet.
Aydınların tutuklu kaldığı eski merkez cezaevi şimdiki Türk İslam Eserleri Müzesi'nin önünde saat 20:30'da bir anma yapılacak. Ve soykırım sırasında varlığı sona eren 2300 Ermeni köyünün isimleri bir panoya yazılacak. Böyle bir etkinlik de var. İHAD'nin etkinliğinde mezarı ziyaret edilen Kütahya Mutasarrıfı Ali Faik Ozansoy'u biz orta sayfalarımızda andık. Vicdanlı bir Osmanlı valisi diye. Sarkis
ona geçmeden şeyi bir eklemek isteyeceğim ama Karin. Etkinlikler arasında 2 sene önce 24 Nisan'da kaybettiğimiz Sevak Balıkçı'nın mezarının ziyareti de var. Değil mi? Sultanahmet buluşmasından sonra.
Sultanahmet buluşmasının ardından evet.
Sevak'ın kabrini ziyaret var. Bir de sayarken biz yayına girdikten sonra haberdar olduk. Adana buluşması da evet. Var gene.
Bütün bunların hepsini nasıl yaşandığı izlenimleri bu haftanın da
konular olacak bizim için. Evet.
Arasında olacak.
Şimdi Ozan Soy'a dönelim istersen. Dönelim. Ozan Soy'dan bahsedelim. Serapyan güzel bir metin hazırladı.
Araştırmacı Arşak Alboyacıyan'ın Kütahya Ermenileri Anı Kitabı adlı Ermenice eserinin sonunda kendisinden bahsediliyor. Soylarında pek çok edebiyatçı bulunması nedeniyle Ozan soyadı verilen bir aileden geliyor şair ve devlet adamı Ali Faik Bey. Ve 1915 yılı ve öncesinde Kütahya Mütasarrıflığı görevini sürdürürken büyük bir insaniyet örneği göstererek bu sancak ve civarında hiçbir Ermeninin tehcire gönderilmemesini sağlıyor. İttihat'ın ve Talat Paşa'nın
emirlerine karşı geliyor.
Biz de bu vesileyle kendisini anmak, anarken de tanıtmak istedik. Genelde ne kadar az şey bilindiğinin bir diğer göstergesidir. O nedenle bir miktar saklanılası diyorum. Orta sayfada okunup, ibret alınıp, en korkunç zamanlarda bile insan iradesi diye bir şeyin de söz konusu olduğunu gösteriyor olsa gerek.
Bunlar dediğin gibi az anılan şeyler. Birileri Boğazlıyan Kaymakamını anmayı kendilerini şiar edinirken, vazife edinirken, bu da bizim hassasiyetimiz olmalı. Biz bu konunun altını çizmeliyiz. Bu insanların varlığını. Çünkü bu konu artık Ermeni dünyasında da tartışılmaya başlandı. Yerevan'daki Soykırım Anıtı Müzesi'nde özel bir bölüm açılacak. Ali Faik Ozansoy ve benzeri duruş sergileyen insanların hatırası için. 2015'e bu bölüm hazır edilecek, yetiştirilecek. Orada da böyle bir değişim, bir algı değişimi, çok önemli bir algı değişimi oldu. Ben zannediyorum ki bütün bunlarda hakikaten Türkiye'li aydınların ve Türkiye'li Ermenilerin ve Agos'un da büyük bir katkısı var. Ermeni dünyasına da bu algının taşınmasında, öğretilmesinde, anlatılmasında, tanıtılmasında.
Sonuçta
ne düşünüyorsun
işte o karşılıklı
bu konuda?
Konuşmanın ve ayrı ayrı anlatılmış olan hikayelerin birbirine sirayet etmesinin önemi o kadar büyük ki aslında yapılan tamamen o sesleri alıp oradan buraya getirmek, buradakileri oraya doğru duyurmak, işte o büyük büyük attırılan diyalog denen laf bundan başka ne ki? Birbirinin hikayesini bilir hale gelmek.
Bilir hale getirmek çok anlamlı bu.
Bir diğer bilgilendirici etkinliklerden biri de bir sergi. Bir Zamanlar Yayıncılık 2005 yılında hatırlanacağı üzere Sireliyeh Bayrıs Sevgili Kardeşim adlı bir sergi paralelinde okurlarla Orlando Carlo Calumenas koleksiyonundan kartpostallarla 100 yıl önce Türkiye'de Ermeniler kitabını buluşturmuştu. Bu kitabın ikinci cildi de yayınlandı. ve 8 Nisan Pazartesi akşamı Tütün Deposu'nda Tarihe Yolculuk başlıklı bir de sergi vardı. Sergi gerçek anlamda da bir yolculuk, bir dönem Anadolu Ermenilerinin kullandığı halılardan sinilere, çıkrıklardan sobalara her tür obje yer alıyor ve aslında unutulmuş, hatta hayal edilmesi şu an zor gelen bir şekilde nerelerde, nasıl da kozmopolit, o yine kelimenin gerçek anlamıyla bir Anadolu olduğu gerçeğini şöyle bir şak diye yüzümüze vuruyordu.
O sergi çok anlamlı. O sergiye paralel olarak benim bizim bugünkü notlarımızda görmemiştik onu ama Lucien'in yaptığı, Lucien Copar'ın yaptığı bir röportaj var. Bol da fotoğraflarla süslü bir röportaj o. O fotoğraflara da baktıkça 100 yıl önce Sivas'taki bir ailenin kılığına, kıyafetine, duruşuna, fotoğrafçıda poz vermiş hallerine baktıkça gerçekten de 1915'in kültürel birikimler üzerinde nasıl bir kırılma etkisi yaptığını düşünüyor insan. Hikaye de o paralellikleri anlatıyor. Başarılı bir röportaj bu. Bir ailenin hikayesi anlatılıyor burada. Sivaslı bir ailenin. Annik Keşişyan 1929 yılında Sivas merkezde Bezirciler Altı Sokak'ta doğmuş. Ve oradan başlayarak 1915'in etkilerini, annesinin, babasının hayatındaki yerini falan paylaşmış Lucien'le. Bu sergi de bu bağlamda bize 100 yıl önce Türkiye'nin şehirlerini neye benzediği, insanların, davranışların, fotoğrafçılığın, kartpostallığın, postanenin neye benzediğini.
Çok dilli zarfları. Çok dilli zarflar varmış.
Antetli zarflar koleksiyonu.
Osmanlıca, Fransızca, Ermenice, Ladino antetli. Bu kadar çok antet bir arada olunca o dillerin hepsi eş zamanlı kullanıma sahip ve karşılıklı da algılanıyor demektir.
Tabii ki.
Üstelik de hani sadece İstanbul'da değil.
Evet, özellikle de o, yani bugün bizim taşra dediğimiz yerin 100 sene önce ne kadar ileri bir düzeyde olduğunun da bir tanıklığı.
Dolayısıyla mahrum bırakılmış olan, devamı gelmediği için yıkılan, kırılan aynı zamanda bu hayat olasılığı bir anlamıyla. Aslında hatırlatılan o sadece nostaljisi değil, kaybedilmiş bir gelecek.
Evet, biz yazılmış tarihimizde bir sürü şeyin üstünü örttük ve onları ön yargılarımıza, ön yargılarımızdan doğan ön kabullerimize terk ettik. Yani zannettik ki işte Anadolu geri kalmış bir yerdir. Eskiden de öyleydi, şuydu, buydu. Cumhuriyet geldi, Cumhuriyet'te modern bir zamana geçtik. Ama işin öyle olmadığını, Cumhuriyet'ten önce de o zamanın modernitesinin Erzurum'da da, Adana'da da, Bursa'da da yakalanabildiğini bu sergilerle, Osman Köker'in çalışmalarıyla, Kalumeno'nun kartpostallarıyla keşfediyoruz. Onun için bizim için hayret verici oluyor ve öğretici oluyor.
Kitabın editörü Osman Köker sergiye Harput'un 100 yıl önceki haliyle bugünkü halini karşılaştırma fırsatı veren aynı noktadan çekilmiş iki fotoğraf da eklemiş. Ve bu çalışmasını geliştirerek 2014 yılında 100 yıl önce 100 yıl sonra 100 Ermeni mekanı ne durumda temalı bir proje yapacak. Aslında bu biraz önce konuştuğumuzun özeti gibi. Ve Köker diyor ki tamamen yıkılıp yok olanlar, kalanlar ve değişim geçirenler hikayeleriyle birlikte yer alacaklar. Bu kayıtların, bu bize gösterilen şeyin den biraz durumdan vazife çıkarmak herhalde gerekecek. Bütün bu sergilerin sadece tarihi saptamak dışı da anlamı olsa gerektir.
Bir de bazen neyi düşünüyorum biliyor musun? Türkiye çok şanslı bir ülke bir anlamda. Bir sürü anlamda belki ama en önemli anlamlardan biri de aydınları. Osman Köker'in şu çalışması neredeyse bir enstitü çalışması hacminde. Ama bir kişinin gücüyle ortaya çıkabiliyor. Ya da kendisine hemen yardımcı olan yakınındaki birkaç kişinin dayanışmasıyla. Oysa kurumsal bazda bir enstitünün iş hacmidir ortaya çıkan işler.
Tek başına o dayanışmanın ruhu olan, üstadı olan isimlerden biri var. Ondan gelecek olan, onun sesinden gelecek olan bir türküyü ben senin sunmanı isteyeceğim. Bizim beşinci şarkı.
Evet. Hasretle anarak sunacağımız bir şey olacak bu. Aramızda büyük bir yaş farkı vardı ama biz arkadaştık Sarkis Çerkezyan'da. Onun sesinden muhacirlik türküsünü dinleyeceğiz. Altı Uyulmaz şöyle bir not düşmüş. 2009'da getirdiğimiz Varbed'in sesinden bir 1915 türküsü. Aynı türkünün 1939'da Kaliforniya'da yapılmış bir derleme kaydı da bulunuyor orada. Harputlu bir Ermeni olan Vartan Şahbazyan okumuş. Biz şimdi Çerkezyan'dan dinliyoruz.
Muhacirlik türküsü.
Derzar çöllerinden naneler biter, naneler biter. Nanenin kokusu cihana yeter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Dini bir uğruna giden Ermeni. Bu ayrılık bize ölümden beter. Dini bir uğruna giden yiğitler. Yürüce yürüce geldik Arap köyüne, Arap köyüne. Aç kala kala düştük bizler evlere. Mevlam Ermeni'ye sabırlar vere. Dini bir uğruna giden Ermeni. Mevlam Ermeni'ye sabırlar vere. Dini bir uğruna giden yiğitler. Tuzsuz olur Arabistan fıstığı, Arabistan fıstığı. Taştanmış Ermeninin yastığı. Böyle miymiş Osmanlı'nın dostluğu? Derzar çöllerinde naneler biter, naneler biter. Nanenin kokusu cihana yeter. Bu ayrılık bize ölümden beter.
Aslında bu kadar saattir konuştuk. İşte bir türkü, onu söyleyen bir ruh her şeyi anlatıyor. Bir muacillik, bir o dert, o infial böyle mi anlatılır, değil mi Fakret abi?
Böyle anlatılır. Bir de şunu da düşünüyorum. Bu şarkının sözlerini dinlerken bu destan formu denen bir form ve böylece 1915'e dair yazılmış epeyce destan var, biliyor musun? Türkçe ile yazılmış. Çok ilginç bir şey bu. Demek ki 100 yıl önce ve hatta daha da öncesinde, çünkü İnciciyan döneminden falan kalma da İstanbul yangını destanı falan gibi çok ilginç şeyler var. Kevok Pamukçıyan sayesinde onlara da ulaştık. Bu form ilginç bir form. Bu şarkı çok daha uzun bir şarkı aslında. Biz burada bir kısmını nakledebildik. Dörtlükler halinde, dörtlükler halinde uzayıp giden bir form. Bugün artık bu edebiyat türünü de bütünüyle kaybetmiş durumdayız. 1915'e dair dediğim gibi böyle epeyce külliyetli bir şey var. Türkçe kaynak var.
İş onların paylaşılır olması, aslında elden ele dolanması, bir miktar sözün
çoğu basılmamıştır gelmesi. Bunların çoğu el yazısı halindedir. Yani ailelerin yanında falandır.
Aslında işte o sandıklardan çıkması ve böyle dinlememiz gerekiyor. Bunu dinleyince çünkü zaten başka da bir şey bilmene gerek kalmıyor. Hissedebiliyorsun. Evet, yani kesinlikle. O insanın sesindeki acıya karşı ne diyeceksin? O da mı kurgu?
Kesinlikle. Bunlar herhalde şiirle kıyaslanınca o dönemde, çünkü şiirde müthiş bir aşamalar yaşanmış 1900'lerin başlarında falan. Ona göre herhalde edebi değeri küçük görüldüğünden basılmamıştır. Ama bugün antropolojik değeri, tarihi değeri, sosyolojik değeri, bir sürü başka faktörleriyle edebiyatın dışında da bir şeyler söylüyor bize bunlar. Belge niteliği, değer, yani tabii. Belge niteliğinde.
Ve şey, bilgelik, halk bilgeliği.
Halk bilgeliği tabii.
Nurlar içinde yatsın.
Evet, Sarkis Çerkezyan abimiz. Birkaç gün sonra 1 Mayıs kutlayacağız. 1 Mayıs kutladığımızda bir daha anacağız onu. O 1 Mayıs'ların çünkü simge isimlerinden biri de oldu aynı zamanda.
Öyle. Bu hafta Kirkeki'miz de vardı. Kirkeki de kendi içinde gazete kadar doluydu. Ermeni tiyatrosunun giriş niteliğinde Venedik'ten İstanbul'a modern Ermeni tiyatrosunun ilk adımlarını, Boğaz Levon Zekiyan'ın kitabını Yerazder Garabedyan tanıttı. Seviyorum La Ankara'yı diye Duman Karay'la ilgili güncel kitapla ilgili yine Sevak Beşiktaşlıyan'dan çok tatlı bir yazı vardı. Bunun dışında Nisyan'a ilişkin Onur Koç Yiğit'ten bir değerlendirme. Romantizmin politikayla tehlikeli flörtüne dair, Romantik Safranski'nin kitabına dair bir yazı.
Senin bir yazın.
Benim bir yazım peki. Gibi gibi bir de senden de varmış o zaman. 100 yıl önce Türkiye'de Ermeniler kitabı, Kayıp Hazine'nin belgesi,
evet,
şeklinde.
Evet, biraz önce andığımız kitap.
İfade etmişsin. Kirki'de, Agos'u'da keyifle okuyabilmenizi diliyoruz. Bugün Cezayir'de biz bu programı yaparken gün boyu sürecek olan bir sempozyum var Pınar Selek'le ilgili. Hem akademide özgürlük, yargıdaki süreç, hem de basındaki yansımaları üzerinden üç oturuma bölünüyor. Ardından da Esmeray'ın oyunu karşımızda olacak. Dolayısıyla tekrar bir Pınar Selek davası üzerinden Türkiye'yi, o eksik kalan halkalardan bir tanesini daha anımsatmayı borç biliyoruz. Oradaki dayanışmanın da devam etmesi çok çok önemli.
Edecektir artık, çünkü Pınar Selek de simgesel bir anlam taşıyor bizim için. Hukukumuzun sefaleti anlamında da simgesel bir işaret. Nedir hukukun sefaleti dendiğinde örnek gösterilecek davalardan birisi Pınar Selek davası oldu.
Dolayısıyla adaleti biz aramaya devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Yine Şapgiri'de sitemizden takip etmeyi ihmal etmeyin. Genç arkadaşlarımız cıvıl cıvıl çalışıyorlar. Son şarkımız Silvana Armenuliç'ten gelecek. Moj Dilbere, eski Yugoslavya'nın halk müziği alanındaki önemli seslerinden biri. Bir Boşnak şarkıcı. Asıl adı Zilha Bayraktaraviç. Bir Sevda Linka, Boşnak Sevda şarkısı çalıyor. Bunca yas üzerinden son sözümüz Sevda olsun.
Evet.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Şebnem Kabadayı'ya teşekkür ederiz.